Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul Üniversitesi'nden konuşacağız biraz. Benim mezun olduğum üniversite aynı zamanda. Bu anlamda da benim için tarihini öğrenmek
ben
keyifli
de doktoramı,
olacak.
Ben de doktoramı orada yaptım. Yani İstanbul Üniversitesi ile hemen herkesin iyi kötü bir alakası
var. Teması var. Peki İstanbul Üniversitesi deyince dünyadaki üniversiteler sıralamasına giren bir üniversiteden bahsediyoruz aslına bakarsanız. Bir taraftan da eğitim tarihi kökü itibariyle neredeyse İstanbul'un fethiyle eş bir okuldan bahsediyoruz. Nereden başlayalım konuşmaya?
Evet, İstanbul Üniversitesi deyince herkesin aklına o Bayezid'deki ihtişamlı kapı geliyor. O kapı aslında tabii İstanbul Üniversitesi'nin ismiyle neredeyse aynı iyileşmiş, özdeşleşmiş bir kapıdır. Fakat aslında tabii o bina Osmanlı Devleti zamanında Harbiye Nezareti'ydi. Orası, o kapı da Harbiye Nezareti'nin kapısıydı. İstanbul Üniversitesi ile hiç alakası yoktur. İstanbul Üniversitesi'nin buraya taşınması Cumhuriyet'ten sonra olmuştur. O zamana kadar İstanbul Üniversitesi çeşitli binalarda tedrisat yapmış. Ayasofya'da daha çok tedrisat yapmış. Binası yanmıştır, Darülfünun binası.
Neredeydi Ayasofya'nın neresindeydi? Şimdiki Topkapı Sarayı'na girişi düşünün. Ayasofya.
Alt tarafta hemen şimdi sağ tarafta Sultanahmet, sol tarafta Ayasofya olduğu zaman karşı tarafınızda alt tarafta denize doğru idi bina. Yerinin bir kısmı da binalar var, bir kısmı boştur. Ayasofya doğrudur binanın yeri.
Yani şimdi bahçe kalan kısımda mı? Yani Ayasofya'nın bir bahçesi var arka tarafta.
Yo yo. Şimdi iki bir cami arasındaki aradan karşıya doğru gittiğiniz zaman, sola doğru döndüğünüz zaman Topkapı Sarayı'na giriyorsunuz. Ayasofya solda kalıyor. Topkapı Sarayı'na gitmiyorsunuz. Karşı
soğuk
taraf.
Çeşme.
Soğuk Çeşme'nin alt tarafları bir hafif sağa doğru orada eski bir bina vardı. Fosattin'in yaptığı bir binaydı. Mimar Fosattin'in. O Cumhuriyet'inden az evvel yandı. Ondan sonra çeşitli kira evlerinde, binalarında, konaklarda tedrisat gördüler. En son Harbiye Nezareti, işte Ankara başşehir olup da İstanbul kurtulunca İstanbul Üniversitesi bugünkü Harbiye Nezareti'nin olduğu yere taşındı. Bayezid'e taşındı yani. Daha önce Ayasofya'da tedrisat görmüştür. Şimdi Osmanlı Devleti zamanında kurulan mekteplerin pek çoğunun sabit bir binası olmamıştır. Hatta parlamentonun bile sabit bir binası yoktur. Yani bir ara Çırağan'da toplanmış. Çırağan yanınca yine Sultanahmet'te bir binada toplanmıştır. Bazen Maliye Nezareti'nde toplanmıştır.
Neden böyle bir alışkanlık var?
Çünkü İstanbul Suriçi çok büyük kamu binaları denilen binalara müsait yer değil. Fakat bunların da burada olması iktiza ediyor. Yani insanların, hocaların rahatça gidip gelebilmeleri için. Çünkü devamlı tedrisat olan bir yer. Onun için şehir içinde bir yer olması lazım. Şehir içinde de böyle bir bina yok. Böyle bina yapmaya müsait yer yok. Onun için bu sıkıntılar hep yaşanmıştır. Adliye binaları, efendim şehir üstamlık binaları, Mebusan Meclisi binaları hep oradan oraya, oradan oraya gezmiştir. Darülfünun binası için de biz aynı şeyi söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin kapısında bugün 1453 yazıyor. Bir kere İstanbul Üniversitesi 1453'te mi kuruldu? Bu tabii söz götürecek bir mesele. Dünyadaki bütün müesseseler, bu isterse basit bir ticari müessese olsun, isterse bir devlet dairesi olsun, mazisini eskiye götürmek ister. Çünkü eskilik bir tecrübe demektir, hakimiyet demektir, emsallerine fark atan bir hususiyet. Ancak tabii Osmanlı Devleti'nde üniversitelerin fonksiyonunu gören medreseler vardı. Bu medreseler ta İslamiyet'in ilk devrinden beri vardır. Dünyanın en eski üniversite seviyesindeki müesseseleri İslam devletlerinde kurulmuştur. Mesela bugün bile Fas'ta hala faaliyet gösteren Kureviyyin Üniversitesi, ki vaktiyle Cami-ül Kureviyyin medresesi hala faaliyettedir.
Şimdi onu sormaya hazırlanıyordum. Bizim toplumumuzda eskiden bir okulun bir camiyle
bağlantısı
ya da
var.
Evet, ya da bir külliye ile bağlantısı var. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir bağlantı var mı?
Hayır. Şimdi zaten İslamiyet'in ilk devrinde ilim, tahsil, tedrisat camilerde yapılıyordu ilim adamları tarafından. De bunların tedrisatı esas itibariyle Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hadisleri, dini mevzular üzerine teksif edilmekle beraber, yoğunlaşmakla beraber o zamanın şartlarında başka ilimlerde elbette ki öğretiliyordu. Gramer öğretiliyordu, edebiyat öğretiliyordu. Bunun dışındaki bazı tıp gibi meslekler zaten usta çırak münasebetiyle öğreniliyordu. Daha sonra yavaş yavaş camilerin yanında ama caminin dışında ama camiye bağlı, camiye bitişik, camiyle bir külliye teşkil eden üniversite, medreseler kuruldu. Bunların adı da yine camiden ilhamla camiadır. Aslında üniversite atisi de zaten Latince toplanılan yer manasına geliyor. Yani talebelerin ve hocaların toplandığı yer demektir. Bu medreseler büyük İslam merkezlerinde ilk, orta, lise ve üniversite, hatta lisans üstü seviyede tedrisat yapan mekteplerde. İşte dediğim gibi Fas'taki Kurevi'nin bunun en eski numunelerindendir. Gayruvan Tunus'ta, Zeytune yine Tunus'ta ve en mühimi tabii Endülüs Üniversiteleri. Kurtuba Üniversitesi Avrupa'nın da en eskisidir. Pek çok Avrupalı münevver buraya gidip tahsil görmüştür. Papalardan bile buradan mezun olanlar vardır. Kurtuba Üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitesidir. 8. asıra tarihleniyor. Biliyorsunuz Paris Üniversitesi bile çok daha yenidir. Yani 11. asıra tarihleniyor. Bologna en eski üniversite 10. asıra tarihleniyor ve Bologna zaten Kurtuba modelini esas almıştır. Bu camilerle beraber olan üniversitelerde mimari stil enteresan. Caminin yanında medrese var. Medrese derslerinin bazıları camide görülüyor. Burada aynı zamanda bir imaret var. Oradaki talebelerin hocaları yemek yemesi için. Efendim hamam var yıkanması için. Çeşitli...
Ama burası aynı zamanda halka da açık.
Halka da açık. Halka da açık. Zamanla bu geleneğin yerini camiden müstakil üniversiteler almıştır. Bunda da Selçuklu Türkleri öncülük etmiştir. Meşhur Nizamül Mülk, Sultan Alparslan'ın ve Melikşah'ın veziri ilk defa bu üniversiteleri kurmuş. Bunlar onun için Nizamiye Üniversiteleri deniyor, Nizamiye Medreseleri. 10 büyük şehirde kurulmuş, Bağdat en büyüğü olmak üzere bu üniversiteler. Hususiyeti nedir? Camiden müstakil. Bunların binaları da enteresandır ve günümüzde pek çok üniversiteye de ilham kaynağı olmuştur. Büyük bir taç kapıdan girersiniz. Sağda ve solda avlulu bir binadır bu. Dört tarafı çevrili avlulu bir bina. Sağda solda idari binalar vardır. Yani hemen girişin sağında ve solunda. Binanın sağ ve sol taraflarında altta eyvanlar, hoca odaları, üst katta talebelerin kaldığı yani bir gibi yurttur. Tam karşıda cami yani mabet, mescit, yemekhane ve hamam bulunur. Yani sosyal binalar. Avluda ise ağaçlar, çimenler, çiçekler, havuz bunlar bulunur. Bu cami modelini Buhara'da da bulabilirsiniz. Endülüs'te de bulabilirsiniz.
Şekil olarak değişmez.
Burada enteresan olan bu cami mimarisi, medrese mimarisi Avrupalılar da ilham kaynağı olmuştur. Avrupa'da da eski üniversitelerin tamamına yakın, hepsi demiyorum, tamamına yakını. Mesela Heidelberg böyle değildir. Heidelberg çünkü küçük bir şehir olduğu için şehrin içine dağılmıştır. Mesela Oxford, Cambridge böyledir. Binaya girdiğiniz zaman yalnız şu farklı ki mescidin yerini şapel almıştır. Ama mimar aynı.
Doğal olarak.
Buradaki tedrisat tamamen Kurtuba'dan ilhamla kurulmuştur. İlk orta lise, üniversite ve lisans üstü. Doktora, magister hep Kurtuba modeliyledir. Elbiselerde yaşar bu hatıra. Bugün Avrupa'da müderrislerin, üniversite hocalarının giymiş oldukları o bol cübbeler ve başlarındaki kepler Kurtuba'da mağripli kıyafetidir o. Bol pelerin ve başa geçirilen kukulata. Onlar hem keşişlere ilham kaynağı olmuştur, şekil değiştirerek bugünkü Avrupa Üniversitesi'ne ilham kaynağı. Bunu Avrupalılar zaten söylüyorlar. Bir mühim husus da İslam devletlerindeki üniversitelerin tamamı otonom ve müstakildir. Yani devlete bağlı değildir. Burasının altını çizmek icap ediyor.
Çok tartışılan bir konu bu.
Evet.
Şu anda bile çok tartışılan
bu,
bir konu.
Bu üniversiteyi bir hayırsever yaptırır. Bir takım gelirleri vardır müstakil. Zaten geliri olan müstakildir. Geliri olmayan asla müstakil olamaz. Bu devletler için de caridir. Aileler için de caridir. Bu gelirine göre hocaları o seçer. Tedrisatı o tespit eder. Devlet belki kontrol vazifesi yerine getirir. Yani vakıftır bütün üniversiteler. Aynı sistem Avrupa'da da kopyalanmıştır. Avrupa'daki bütün üniversiteler hemen hemen devletin dışında kurulmuş üniversitelerdir. Vakıf üniversiteleridir. Ve bu üniversitelere devlet hiçbir şekilde emir veremez. Mesela İngiltere tarihinin en despot hükümdarlarından 8. Henry bile o zaman İngiltere'nin en popüler iki üniversitesi Oxford ve Cambridge'e emir verememiş. Onlardan kendi istediği istikamette ilmi raporlar, akademik raporlar alamamıştı. Aynı sistem Osmanlılar'da da devam etmiştir. Osmanlı'daki medreselerde padişahlar dahi yaptırmış olsa vakıf eseridir. Devletten müstakildir. Devlet bunlara emir veremez.
Artık vakıf olduktan sonra sahibinden çıkıyor zaten.
Sahibinden de çıkar. Orayı artık mütevelli idare eder. Bunlarda da hocaların ciddi rolü vardır. Ve aynı zamanda bunun da altını çizmek lazım. Talebelerin de ciddi rolü vardır. Yani üniversitelerin idaresinde, derslerin tedrisatın tespitinde, yemeklere varıncaya kadar talebelerin ciddi bir söz hakkı vardır. Zaten Avrupa'da da üniversitatis, talebe hoca birliği demektir. İslam memleketlerinde de her ne kadar vakıflar kurmuş olsa bile camialar yani üniversiteler bir hoca talebe birliğidir. Ama tabii hocaların sözü daha çok geçer, ayrı mesele. Hı. Ama talebelerin de bu mekteplerde söz hakkı vardır.
En azından bu, sözü dinleniyor.
Evet, bu demokratik sistem dikkat çekicidir. Osmanlılar bu sistemi, nizami medreseleri sistemini esas aldılar ve devam ettirdiler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheder, fetheden etmez. Burada bir medrese inşa etti. Bu medresenin yeri bugün Ayasofya Camii'nin girişinde, giriş kapısının hemen yanındaki duvarın yanındaydı. Bugün otobüsler park ediyor oraya. Bir de yol var, oradan Topkapı Sarayı'na gidiliyor. O yolun yanında büyük bir medrese binası yaptırdı. Bu medrese binası zamanla harap oldu, yerine yenisi yapıldı. Ve Ayasofya Medresesi burada 1924'e kadar faaliyet gösterdi. Daha sonra medreseler kaldırılınca boş kaldı. Hiçbir iş içinde kullanılmadı. Ve 1930'lu yıllarda yıkıldı, yıktırıldı daha doğrusu. Şimdi adama demezler mi ki? İstanbul Üniversitesi'nin kapısına 1453 yazmasını biliyorsunuz da sizin en eski binanız nerede? Hunhar eller tarafından yıkıldı.
İstanbul'daki pek çok tarihi eser.
Eser gibi. Ama yani bu üniversite...
Peki yerine konan bir şey de yok.
Hiçbir şey yok.
Boş.
Şeyle otobüsler park ediyor düşünün yani. Meydan açtılar. Şimdi bu üniversite, İstanbul'daki üniversite Bizanslar zamanında da vardı. Yani Justinianus zamanında İstanbul Üniversitesi Avrupa'nın belki de yegane üniversitesiydi. Fakat artık faaliyette değildi. Türkler İstanbul'u fethettiği zaman... Asırlar önce İstanbul Üniversitesi faaliyetini bitirmiş. Sadece Patrikhane nezdinde bir seminere yani din adamları ruhban mektebine dönüşmüştü.
Ama vardı yine de
vardı,
değil mi?
Vardı, vardı, vardı.
Yani İstanbul fethedildiğinde aslında bir İstanbul Üniversitesi vardı.
Bizanslardan kalma bir üniversite. Adı tabii İstanbul Üniversitesi değil.
Yani ama iş devamı evet, diyebileceğiniz evet, kökünü arıyorsak tabii, eğer vardı.
Theodosius zamanında kurulmuş, Justinianus zamanında çok parlak. Günlerini yaşamış olan İstanbul Üniversitesi mevcuttu. Ama dediğim gibi bir artık ruhban seminerine yani bir ruhban okuluna dönüşmüştür. Patrikhane nezdinde, Heybeliada değil yanlış hatır. O ayrı bir mekteptir. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu üniversite bugün İstanbul Üniversitesi'nin nüvesi kabul ediliyor. Ama tabii arada dağlar kadar fark vardır. Yani İstanbul Üniversitesi Fatih'in kurduğu üniversite ile bugünkü İstanbul Üniversitesi arasında en ufak bir benzerlik, irtibat bile kuramazsınız. Ama dediğim gibi İstanbul Üniversitesi bir hürmet hasıl etmek için o da yakın zamanda 1453 yazmıştır kapısına. Fakat ben buna katılmıyorum. Keşke öyle olsaydı.
Peki şimdi İstanbul Üniversitesi'ni konuşuyoruz. Yeniden eğitime başlamasının yıl dönümü sebebiyle. Ne zaman başlatmalıyız İstanbul evet. Üniversitesi'ni?
Şimdi efendim İstanbul Üniversitesi Osmanlı Devleti dedi medreselerle bu işi çözmüş. Avrupa'da üniversiteler var. Osmanlı Devleti medreseler var. Her şeyin birbirinin aynası olması gerekmez. Orada üniversitelerin hasıl ettiği neticeyi burada da medreseler hasıl ediyor. Fakat zamanla Osmanlı Devleti'nin Sultan Mahmut'tan itibaren, daha doğrusu Sultan 3. Selim'den itibaren Avrupa'nın teknik üstünlüğünü yakalama mecburiyeti var. Bunun için biliyorsunuz bir ıslahat programı yapılmış. Bu ıslahat programı çerçevesinde de elbette bu ıslahatı yapacak, bu aradaki farkı yakalayacak olan elbette ki mütehassıslardır. Bu mütehassısların yetişmesi için yurt dışına hoca gönderilir ama yurt dışına talebe gönderilir ama bu bir hal tarzı değildir. Memlekette de bunun benzerlerinin açılması lazımdır. Onun için Sultan 3. Mustafa'dan beri hatta teknik üniversiteyi okurmuştur malum. Teknik mektepler açılmıştır. Bu mektepler bugünkü manada bir kariyer için değil, devletin ihtiyacı olan teknik elemanları kimdir bunlar? Mühendisler, topçular, denizciler, efendim zamanla tıpçılar, baytarlar, ziraatçiler, bütün bunların yetişmesi için açılmış mekteplerdir. Hukukçular, efendim mülkiyeliler, idareciler, maliyeciler bunlara devletin ihtiyacı var. Çünkü yeniden bir yapılanma, bir reorganizasyon mevzubayız. Avrupa'yı bilen, Avrupa'nın fark attığı hususlardaki püf noktalarını öğrenen bir kadroya ihtiyaç var. Medreselerden yetişmez mi? Mümkün. Fakat Osmanlılar'da mevcut müesseseleri reorganize etmek pek hoş görülmüyor. Yani medreseler olduğu halde bırakılmış. Bu tartışılır. Belki de bir hataydı. Medreseleri belki bu hale adapte etmek lazımdı. Ama demişler ki medreseler din adamı yetiştirsin. Avrupa'da olduğu gibi. Hı hı. Halbuki İslamiyet'te ilimler arasında ayrım yoktur. Yani din ilmi ayrı, dünyevi ilim ayrı değildir.
Halbuki İslamiyet'te din adamının bile şimdi bizim teknik bilgiler evet. dediğiniz pek çok şeye sahip olması gerekir ve beklenir.
Yani geometri bilmeyen bir kadı nasıl bir arazi davasında hüküm verebilir? Bayağı kesir bilmeyen bir müftü nasıl bir miras meselesini çözebilir? Astronomi bilmeyen bir imam nasıl namaz vakitlerini tayin edebilir? Saatin olmadığı zamanı düşün ama şimdi için de bu mevzu bahistir. Onun için İslam alemi dediğiniz kimse dini ve dünyevi bütün ilimleri bilir. Yani İslam alemi dediğiniz tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf hepsini iyi bilir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji onları da bilir. Ama birinde ihtisas yapar. O zaten kaçınılmaz bir şey. Hı hı. Millet zanneder ki o onun alimidir, diğerlerini bilmez. Bugünkü gibi bakarlar, öyle değil. Bir kardiyoloğa gidip de bu kulak burun boğaz meselenizi söylediğiniz zaman kardiyolog biraz da tabii etik maksatlarla bunu bir uzman arkadaşa gösterin diyor. Hı hı. Ama eskiden böyle değildir. Hepsini bilir ama ihtisası onu biraz daha o mevzuda öne taşır. Bunu karıştırmamak lazım. Medreselerden böyle bir ıslahat yapılmadı. Mektepler kuruldu. Bu mektepler dediğim gibi Sultan 3. Mustafa, Sultan 3. Selim ve Sultan Mahmut zamanında artık iyice arttı. Sultan Mahmut zamanında adının başında mektep olan Mektebi Mülkiye, Mektebi çok tıbbiye mektepleri kuruldu. Sultan Mecid, Sultan Aziz zamanında da bu arttırıldı. Dediğim gibi bu bir ihtiyaçtır. Bugünkü üniversiteler gibi düşünmemek lazım. Zamanla bunların Avrupa'yı bir şekilde bir araya toplanması mevzubahis oldu. Ve Sultan Abdülaziz zamanında 1870 yılında İstanbul Üniversitesi ilk defa kuruldu. Bu üniversite o günkü mektepleri bir araya getiren bir müesseseydi. Yalnız bir talihsizlik oldu. Osmanlı ricali arasında o zamanki Ali Paşa ki modernist bir Fransız hayranı bir sadrazam. Buraya bir konferansa Cemalettin Efgani adında çok cerbezeli bir filozofu çağırdı. Cemalettin Efgani tarihin en münakaşalı şahsiyetlerindendir. Mason tarikatına mensup, İngiliz ajanlığıyla bilinir, tanınır ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışında, Mısır'ın kaybedilişinde ve Osmanlı Devleti'ndeki modern cereyanlarda ciddi rolü olan bir adamdır. Sultan Abdülhamit zamanında hatta Türkiye'ye getirilip göz hapsinde tutulmuş ve burada ölmüş bir şahsiyet. İranlıdır, Şii asıllıdır. Cemalettin Efgani'yi getirdiler konferans verdirtmeye. Hoca Tahsin Efendi Paris'ten tanıyor bunu. Burada Cemalettin Efgani talihsiz bir konferans verdi. Bu konferansta dedi ki peygamberlik dedi bir sanattır dedi.
Sanat.
Yani beceren yapar bu işi demektir. Tabii bu büyük infiale sebebiyet verdi. Osmanlı Devleti zaten ehl-i sünnet hassasiyeti güçlü. Padişah da bundan çok rahatsız oldu. Ve Cemalettin Efgani sınır dışı edildi. Onu getiren Tahsin Efendi azledildi. Ve üniversite kapatıldı. Darülfünun adıyla kurulmuş olan üniversite kapatıldı. O zaman bu gibi hadiselere reaksiyon biraz sert oluyor. Sultan Abdülhamit zamanında 1880 senesinde Darülfünun'un tekrar kurulmaya başladığını görüyoruz. Bu teşekkül 1900 senesinde tamamlanmış. Onun için Darülfünun'un kuruluşu 1900 yılı olarak bilinir. Tarih Sultan Abdülhamit devridir. Darülfünun Fenler Evi demektir. Yine İstanbul Üniversitesi adını taşımıyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nde her ne kadar Avrupa'yı taklit artık bir politika olmuşsa da bütün reformları Avrupa'ya taklit de bile olsa milli bünyeye uydurarak yapmak hassasiyeti güdülmüştür.
Ya orta yol bulmaya çalışmışlar.
Evet. Yani mesela bir kıyafet inkılabı yapmış ama mesela şapka giydirmemiş millete Sultan Mahmut. Milli bünyeye uygun bir kıyafet giydirmiş. Yani gören adam bu millet farklı bir millet der. Her hususta bu şekilde olmuştur. İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu da Avrupa'yı bir modelde ama Türk Osmanlı geleneklerine uygun bir şekilde teşekkül etmiş. Darülfünun Fenler Evi demektir. Şimdi bütün mektepler buraya bir fakülte olarak bağlanmıştır. Sultan Abdülhamit marife çok ehemmiyet veren bir padişahtı. Bu zaten herkese malumdur. Bu memleketin marif yoluyla ve imar yoluyla kurtulacağına inanırdı. Bunun için savaş olmaması gerektiğini ve memleketin imar edilmesi gerektiğine inanırdı. Her kasabaya bir ortaokul, her büyük şehre bir lise yaptırdığı gibi İstanbul Darülfünun'a da çok ehemmiyet vermiştir. Buraya yurt dışından hocalar bile getirmiştir o zaman. Fakat Darülfünun Cumhuriyet'ten sonra enteresan bir hadise yaşadı. Biz bunu üniversite reformu diyoruz. Bu üniversite reformu 1933 tarihlidir. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu 1933'e tarihleniyor. İstanbul Üniversitesi bizim en eski üniversitemizdir. 1933 tarihlidir. Bu tabi Cumhuriyet idaresinin her şeyi kendisiyle başlatma, yani cemiyeti bile kendisinin inşa ettiği imajını verme şeklindeki inkılapçı ve ideolojik bir yaklaşımdır.
Teknik üniversitede.
Şimdi teknik üniversite, teknik üniversitenin ama durumu biraz daha farklı. Daha az ideolojik muamelelere maruz kalmış. Teknik bir mektep zaten. Ama onun bile bir Sultan 3. Mustafa tarafından kurulduğunu ve gemi inşa kısmının Sultan 3. Selim tarafından kurulduğunu bilmeyiz. Bunlar talebelere de söylenmez. Kimseye de anlatılmaz. Bunların da 1774'te kurulduğu zaten çok yakın zamanda ilan edildi. Bunları 1774'te kurulmuş kabul edebilir miyiz? Evet. Çünkü o zamandan bu zamana bir gelenek devam etmiş, gelişerek, değişerek. Ama İstanbul Üniversitesi öyle olmamıştır. Bir kere İstanbul Üniversitesi'nin 1453'teki medreseyle en ufak bir benzerliği yoktur. Hiçbir bağlantısı yoktur. 1880'lerde kurulmaya başlanan ve 1900'de artık tam olarak teşkilatlanan Darülfünun, İstanbul Üniversitesi'nin nüvesi kabul edilebilir. Bu mümkün. Ama bunu bile söylemek çok zordur. Çünkü 1933'te öyle bir reform yapılmıştır ki adeta üniversitenin üzerinden bir buldozer geçmiştir. Şimdi 1933'ten önce Darülfünun'a ait bütün gelenekler, ananeler hepsi çöpe atılmış. Yepyeni bir müessese kurulmuştur. Onun için 1933 İstanbul Üniversitesi'ne yakışan bir tarih diyorum.
Peki, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.